Ayrım 14. Hepimiz katiliz. Sömürgecilik bir sistemdir. Jean-Paul Sartre. Sayfa 130. Uyur gezer. Dün akşam insanlar gazete satıcılarının çevresine toplanmışlardı. Soğuk nedeniyle kısa sürede dağıldılar. Fakat yine de gazete manşetlerine bir göz atmak için zaman bulabildiler ve bunlara yetti. Birisi yüksek sesle şöyle dedi: "Cezayir işi bitti. Şimdi sıra kimde? Fransa 150 yıldır savaşıyor bayım." Herkes adamın yanıt vermeden dinliyordu. Tutumları düşmanca değildi. Herkesin kafası parlak ve karışık düşüncelerle dolmuştu. "Her şeyden önce bitti," demişti adam. İnsanlar sadece bunu akıllarında tutmak istiyorlardı. Bitti, Cezayir işi bitti. Restoranlarda radyo her zamanki sessizliğini bozmuş, çın çın ötüyordu. İnsanlar işitmeden dinlemekteydiler. Sonradan gelenler geç kaldıkları için özür diliyor, tokalaşıyorlardı diğerleriyle. Yeni gelenlere ateşkes sağlandı diyorlar, yeni gelenler otururken evet evet biliyorum diye yanıtlıyorlardı. Ve sonra konuşmalar başka konulara akıyordu. Paris'te duvarların kulağı vardır, o asın kulakları. Ayrıca kimseyi şoka sokmak niyetinde de değillerdi. 7 yıl suskunluktan sonra komşularının ne düşündüğünü nereden bilecekler? Yüksek sesle konuşan sadece aşırılardı. İki aşırının öfkeyle güldüklerini duydum kamuya açık bir yerde. Diğer insanların yüzlerinde oynadıkları kayıtsızlık rolüne ve suskunluklarına rağmen çekingen bir rahatlamışlık gülümsemesi vardı. Sadece rahatlama, başka bir şey değil. Dün Paris sokaklarında dikkat çeken şey buydu. Sevincin yersiz olduğunu kabul etmek zorundayız. Fransa 7 yıldır kuyruğunda bir tencere sürükleyen ve her geçen gün kendi çıkardığı gürültü içinde biraz daha boğulan azgın bir köpekti. Bugün herkes yoksul insanlardan oluşan bir halkı dizlerinin üstüne çökmesi için mahvettiğimizi, açlığa terk ettiğimizi, katlettiğimizi biliyor. Ve bu halk diz çökmedi ama ne pahasına. Delegasyonların işi bitirdikleri anda insanların yavaş yavaş öldükleri kamplarda 2 milyon 400 bin Cezayirli bulunuyordu. 1 milyondan fazla Cezayirli ise öldürmüştük. Tarlalar bomboş, köyler bombalarla yerle bir edilmiş, tüm hayvanları, köylülerin son derece sınırlı varlıkları yok olmuştu. 7 yıl sonra Cezayir sıfırdan başlamak zorunda. Önce barış kazanılacak, sonra bizim veda armağanı olarak ürettiğimiz sefaletin üstesinden gelinecek. Artık bilmediğimiz hiçbir şey yok. Neler yaptığımızı biliyoruz. 1945'te Parisliler sevinç içinde bağırıyorlardı çünkü acılarından kurtarılmışlardı. Bugün ise o tek hecelik "oh" diyen rahatlamışlık görülüyor yüzlerinde. Çünkü bir suçtan, hayır, kendi işledikleri bir suçtan değil, işlediğimiz suçların kolayca silinmeyeceğini biliyoruz, başka suçlar işlemek zorunluluğundan kurtulmuşlardı. Zamanı gelmişti, çoktan gelmişti, bizim için de. Gerçi bizim hayvanlarımız katledilmedi, yaşam standardımız da biraz yükseldi. Fakat sömürge imparatorluğunu elden çıkarmamak için Fransa elden çıkarıldı. Kurumlarımızı silah imal etmek için ateşe attık. Özgürlüklerimiz, güvencelerimiz, demokrasi ve adalet alevler içinde kül oldu. Geride hiçbir şey kalmadı. Harcanan değerlerimize yeniden kavuşmak için çarpışmaları durdurmak yetmez. Korkarım ki biz de bir başka alanda sıfırdan başlamak zorunda kalacağız. Cezayirliler devrimci güçlerini korudular. Peki bizim devrimci gücümüz nerede? Ateşkes haberi bizi dışarıdan gelen bir başka haberden, örneğin Kruşçev Kennedy ile buluşacak, Berlin konusunda anlaşacaklar, atom denemeleri kesiliyor gibi ne daha az ne daha çok şaşırttı. Glenn dünyayı gezerken bütün Fransa heyecanından yerinde duramamıştı. Bizim zaferimizdi bu, öyle görünüyordu. Sinemalarda alkış tutulmaktaydı. Bu hemen bozulabilecek ateşkes ise bizim zaferimiz değildi. Çünkü bu ateşkesi dayatan Fransız halkı değildi. 1955'te seçmen barıştan yana oy kullanmıştı. Oysa seçilenler savaşı yoğunlaştırdılar ve biz hiçbir şey söylemedik. Garnizonlar ayaklandı, askerler ne öldürmek ne de ölmek istiyorlardı. Biz ağzımızı açmadık ve askerlerin direnişi kırıldı. Demokratik rejimin ordunun baskısı altında saygınlığını yitirmesine sessizce göz yumduk. Ordu demokrasi yerine kişisel iktidarı yerleştirirken yine seyrettik. Bugün bir hükümet darbesinin doğurduğu hükümet, 7 yıl önce çekinerek talep ettiğimiz her şeyi vermek zorunda kaldı ve biz yine susmayı sürdürüyoruz. Çok doğal, çünkü bu bizim işimiz değil. Fransa'da ateşkesten yarar sağlayacak tek kişi De Gaulle'dür. De Gaulle'ün konuşmasını okumamız, Mostaganem'den Evian görüşmelerine kadar hangi yollardan geçtiğimizi kavramak için yeterlidir. De Gaulle, çatışan iki taraf arasında aradığı üçüncü gücünü bulabilmek için her şeyi yaptı. Hatta çöl toprağını bile elden geçirdi. Cezayir'de generalin yüreğindeki sevgilinin, yani Müslüman burjuvazinin bulunmaması onun suçu değil. Müslüman kentlerdeki abluka kaldırıldıktan sonra silahsız kalabalıklar önde bayraklarıyla askerlerimize doğru yürümeye başladıklarında her şey sonuçlanmış ve De Gaulle politikası altüst olmuştu. Gerçekte aceleyle açıklandığı gibi ne yenen ne de yenilenin olduğu bu ateşkes, Cezayir halkı tarafından sadece onun olağanüstü direnişi ve disiplini sayesinde dayatılmıştır. Ve tam da bu nedenden dolayı bu uzlaşma Cezayir'in zaferi olacaktır. Oysa biz Fransızlar olayların da gösterdiği gibi sömürgeciliğe karşı mücadele eden insanlarla sadece dayanışma içine girebildik. Orada sömürgecilik, burada faşizm. Aynı şeydi. O az ancak Fransa'yı sömürgeleştirmeye başladığı koşullarda Mağrib'i yeniden sömürge haline getirmeyi umabilecektir. Aynı düşman, aynı çıkarlar, aynı düzlemde işbirliği yapma zorunluluğu, bundan fazla ne istenebilir? Evet, eğer bizi hareketsiz kılan korkudan silkinebilseydik, sol bölünmüşlüğünü aşabilseydi, sol her zamanki gibi anlaşmazlık içinde. İnanmışlıktan çok şamata ifadesi olan yüksek sesle gırtlağını patlatırcasına zafer diye bağırıyor. Korkunç bir kakofoni. Boşuna. 1954'ten bu yana Cezayirliler bağımsızlık istiyorlar. Rekabet halindeki partiler içinde kim 1960'tan önce bu talebi benimsedi? Hangi parti bu talebi Fransızların temel talebi haline getirmeye çalıştı? Bazıları bağımsızlık hakkı talep ettiler ve hemen göz kırparak eklediler. Boşanma hakkı, eşlerin ayrılma zorunluluğu anlamına gelmez. Diğerleri ise şöyle dediler. Bağımsızlık, ben daha ileri gidiyorum. Sonuç ateşkes, yani bizim yenilgimiz olmuştur. Ne var ki biz asla bir halka sonunda kendi kaderini tayin hakkı tanıdığımız için değil, serüvenlerin en şanslısı, en karanlığını herhangi bir katılma girişiminde bulunmadan seyrettiğimiz için yenildik. Eğer Fransız kitleler güçlerini gösterselerdi kim bilir ne çok insan hayatı kurtulmuş olurdu. Hayır, bizim yenilgimiz bağımsızlık değil, öldürülmelerine göz yumduğumuz o 1 milyon Cezayirlidir. İstemeden, sonra kararsızlık içinde, sonra haklarımızdan vazgeçerek yetkilerimizi, meselenin hangi yolla bitirilebileceğine bize danışmadan karar vermesi için bir diktatörün ellerine bıraktık. Jenosit, göç, bölünme, bütünleşme, bağımsızlık derken ellerimizi masumiyet suyuyla yıkamıştık. Bu işlerle o ilgileniyordu. Sonuç beklentilerimizi çok aştı. Cezayirliler özgürlüklerini elde ettiler, kaybeden Fransızlar oldu. Cezayirlilerin yapacakları çok şey var. Anlaşmayı korkmadan imzaladılar. Ateşkesin devrimci bir başlangıç, başlangıcın başlangıcı olduğunu biliyorlar. Bizim için ise ateşkes son. Sadece bir yük azalmış oldu ve biz gizli bir rahatlamışlıkla yineliyoruz. Bitti. Hayır, bitmedi. Seferberlik savaş, ateşkes barış demek değildir. Cezayir'de Avrupalı nüfus silahlı adamlar örgütlüyor. Bunların taktikleri ve hedefleri herkesçe bilinmekte. Sürekli provokasyonlarla iki toplumu birbirine karşı kışkırtacaklar ve sonunda katliamlar Fransız ordusunu Müslümanlara ateş açmak zorunda bırakacak. Bu durumda savaş derhal alevlenecek ve ateşkes sadece bir kağıt parçası olarak kalacak. Tabii eğer özerkliği sabote etmeyi yeğlemezlerse. Ordu bağlılığını sürdürürse elbette bunların hiçbiri gerçekleşemez. Peki ordu bağlılığını sürdürecek mi? Eğer Avrupalılar bir katliama neden olurlarsa ordu bu durumda Avrupalı isyancılara ateş edecek mi? Fransızların politikayla uğraşmak lütfunda bulunduklarında kafalarında yanıt veremedikleri bu sorular dönüp duruyor, hem de haklı olarak. Haklarından vazgeçişin nelere vardığını hiçbir şey bundan iyi gösteremez. Fransızlar muvazzaf subayların olası davranışlarını, bağlılıklarını, faşizmle, göçmenlerle, eski darbecilerle ilişkilerini öğrenmek istiyorlar, sanki yazgımızı sadece ordu belirleyebilirmiş gibi. Bu yanlıştır. Ordu halka itaat etmek zorundadır. Eğer itaat etmiyorsa suç ulustadır. Sonuçta bir ulusun ordusu o ulusun hak ettiği gibidir. Hiçbir zaman, bunu itiraf etmem gerekir, tehlike bu kadar büyük değildi. Bu güçsüz umut, belirdiği andan itibaren denizin iki tarafında meydana gelebilecek katliamlardan korkmaya başladık. Tam da bu neden sayesinde, bu ortak tehdit sayesinde Fransızlar yeniden bir halk olma şansına kavuşmuş bulunuyorlar. Ateşkesi Fransızlar hızlandıramadılar. Günümüzün tarihi onları aşarak geçip gitti. Şimdi uyur gezer bir halde yazgılarına doğru yürüyorlar. Güzel. Fakat kapalı gözlerle yol ayrımına ulaştılar. Bu noktaya bakmak zorundalar. Bir yandan koyun sürüsünün kayıtsızlığı, savaşın yeniden başlaması ve iktidarda Salan var. Öte yanda ise koşulsuz eylem birliği, barış için mücadele görünüyor. Salan ise ipte. Bugün gücünün tartışmasız olduğu Cezayir'de OAS'a karşı hükümeti mücadeleye zorlamaksızın, burada Fransa'da küçük bir tehlikedir. OAS'a karşı mücadele etmesini istemek saçmalıktır. Faşizme karşı mücadeleyle barış için mücadelenin birbirinden ayrılabileceğini iddia etmek saçmalık ve cinayettir. Kendimizi yeniden var etmek için tek bir şansımız olduğu kavranmalıdır. Bu, imzalanan anlaşmanın uygulanmasını güvence altına almak için hepimizin birleşerek orduyu rejime sadakat sınırları içinde tutmaktır. Ancak bu koşullarda ateşkes bizim için de başlangıcın başlangıcı olabilecektir. 19 Şubat 1962. Fanon'un Yeryüzünün Lanetlilerine Ön Söz. Elinizdeki metin Türkçe'ye Mustafa Gümrükçü ve Mustafa İdeli tarafından çevrilmiştir. Söz konusu çevirinin yayınlanmasına verdikleri için teşekkür ederiz. Yayıncının notu. Kısa süre öncesine kadar dünya nüfusu 2 milyardı. 500 milyon insan ve 1,5 milyar yerli halk. Birinciler kutsal sözün sahibiydi, öbürleri ise onun kullanma hakkına sahipti. İkisi arasında aracılık yapan satılmış prensçikler, derebeyler ve yerden mantar gibi biten sahte burjuvazi yer alıyordu. Sömürgelerde gerçek çırılçıplak ortadaydı ama ana yurtların, sömürgeci ülkelerin halkı onu giyinik yeğliyordu. Yani sömürgelerdeki yerli halk anasını sever gibi sevmeliydi ana yurdu. Avrupalı seçkinler yerliler arasında bir seçkinler katmanı oluşturmaya koyuldular. Bu iş için umut verici gençler seçildi. Bu gençlerin alınlarına Batı kültürünün ilkeleri dağlandı, ağızları tantanalı ve dişlerine yapışan tumturaklı sözlerle tıkandı. Gençler ana yurtta kısa bir süre kaldıktan sonra bütünüyle yabancılaşmış olarak ülkelerine geri yollanıyorlardı. Bu iki ayaklı yalanların artık kardeşlerine söyleyecek sözleri yoktu. Bir takım sözleri yankılıyorlardı sadece. Bizler Paris'ten, Londra'dan, Amsterdam'dan Partenon, kardeşlik dedikçe, Afrika ve Asya'nın herhangi bir yerinde ağızlar Tenon, deşlik demek için aralanıyordu. Altın çağdı bu. Altın çağ sona erdi. Artık ağızlar kendi başına açılıyordu. Sarı ve kara sesler hala bizim hümanizma kavramımızdan söz ediyorlardı etmesine ama bu bizlere hümanizmayla ilgimizin kalmadığını bildirmek içindi sadece. Acıların bu kibarca dışa vurumunu gocunmadan dinliyorduk. Önceleri sadece gururlu bir şaşkınlıktı bu. Nasıl? Artık kendi başlarına konuşabiliyorlar ha? Eh, görüyorsunuz işte, onları bu düzeye biz getirdik. Ülkülerimizi benimsediklerinden şüphemiz yoktu. Çünkü bu ülkülere sadık kalmamakla suçluyorlardı bizi. Avrupa artık misyonuna inanabilirdi. Asyalıları uygarlaştırmış, böylece Avrupa'nın Greko-Latin zincirleri olan yeni bir tür yaratmıştı. Pratik insanlar olduğumuz için biz bizeyken şunları da ekliyorduk. Bırak küfür edip içlerini döksünler. Bu rahatlatır onları. Havlayan köpek ısırmaz. Sorunun biçimlenişini değiştiren yeni bir kuşak çıkıyordu ortaya. Yeni kuşağın yazar ve ozanları inanılmaz bir sabırla değerlerimizin onların yaşam gerçekliğiyle uyuşmadığını, bu nedenle bizim değerlerimizi ne tam anlamıyla reddedebildiklerini ne de tam anlamıyla benimseyebildiklerini anlatmaya çalıştılar. Şunu demek istiyorlardı aşağı yukarı. Bizi neydüğü belirsiz ucubeler haline getiriyorsunuz. Hümanizminiz bizi öteki insanlarla eşit ilan ederken ırkçılığınız bizi onlardan ayırıyor. Onları sinirlenmeden dinlerdik. Sömürgeci memurlara Hegel okusunlar diye verilmiyordu aylıkları. Zaten bu nedenle onu az okuyorlardı. Mutsuz bilincin kendi çelişkileri içinde takılıp kaldığını öğrenmek için filozofa gereksinmeleri yoktu. Anlamsız ve yararsız. O halde mutsuzluklarını sürdürelim. Herhangi bir tehlike yok nasıl olsa. Uzmanlar bize bu insanların sızlanma ve yakarışlarında bir istem belirtisi olsaydı bile bizimle bütünleşme yolunda bir istem olurdu bu, diyorlardı. Doğal ki böyle bir şey söz konusu olamaz. Çünkü bilindiği üzere aşırı sömürgeciliğe dayalı sistemin yok olması anlamına gelir bu. Uyum sağlamaları için ara sıra ağızlarına bir parmak bal çalmak yeterlidir. Ayaklanmaya gelince bu konuda telaşa kapılmıyorduk. Bütün amacı Avrupalı biri gibi olmaktan öteye gitmeyen bilinçli bir yerlinin kalkıp da Avrupa'nın seçkin çocuklarını katletme duygularına kapılacağına inanmıyorduk çünkü. Kısacası bu melankolik ruhları ara sıra biraz cesaretlendiriyorduk. Örneğin Goncourt ödülünü bir kez de siyah birine vermeyi hiç de kötü bulmuyorduk. Bu 39'dan önceydi. 1961. Dinleyin. Kısır vaazlarla, iğrenç taklitçilikle vakit kaybetmeyelim. Avrupa'yı terk edelim. Bu hem insan üstüne konuşmaktan vazgeçmeyen, hem de onu gördüğü yerde öldüren gerek kendi ülkesinin caddelerinde, gerekse dünyanın herhangi bir köşesinde insanları acımasızca boğazlayan Avrupa'yı terk edelim. Yüzyıllardır kendi uydurduğu bir ruhsal serüven adına bütün insanlığı kırıp geçirdi. Bu ses yenidir. Kimdir bu tonda konuşma cesaretini kendinde bulan? Bir Afrikalı, bir üçüncü dünya ülkesi insanı, eski bir sömürge halkının bireyi. Şunları da ekliyor. Avrupa öyle çılgınca ve dizginlerinden boşanmış bir hızla uçuruma doğru gidiyor ki, ondan mümkün olduğu kadar çabuk uzaklaşmamız gerekir. Başka bir deyişle Avrupa yozlaşmış, tükenmiştir. Hepimizin iliklerimize kadar hissettiğimiz, öyle değil mi değerli Avrupalılar? Ama dile getirmekten hoşlanmadığımız bir gerçek bu. Doğrusu bunun da bir istisnası var. Örneğin bir Fransız başka bir Fransıza işimiz bitik demişse, bildiğim kadarıyla 1930'dan beri her gün söyleniyor, aşktan ve öfkeden kızarmış konuşmacının kendisini öteki yurttaşlarla aynı kefeye koyduğu duygusal bir konuşmadır bu. Genellikle hemen arkasından şunu ekler, ama eğer, şunu söylemek istemektedir. Artık kesinlikle hata yapılmamalıdır. Onun önerilerine, sadece onunkilere titizlikle uyulmazsa ülke dağılıp gidecektir. Kısacası öneri eşliğinde bir uyarmadır bu ve bu tür görüşleri insan kendi ülkesinde dile getirdiği zaman şok etkisi daha azdır. Gel gelelim Fanon, Avrupa'nın kendi sonuna doğru koştuğunu söylediğinde yaptığı şey tehlike karşısında uyarmak değil, bir hastalığa tanı koymaktır sadece. Bu doktor kurtuluş olmadığını söylemiyor. Mucizeler her zaman olmuştur. Ama tedavi için ilaç da sunmuyor Avrupa'ya. O sadece dışarıdan yaptığı gözlemlere ve toparlayabildiği verilere dayanarak Avrupa'nın can çekişmekte olduğunu saptıyor. Sağaltmakla ilgilenmiyor çünkü başka sorunlar var kafasında. Avrupa iyileşmiş ya da ölüp gitmiş, umrumda değil onun. İşte bu bakımdan kitabı bir skandaldır. Eğer yarı alaylı, yarı alıngan bir kırgınlıkla kekeleyerek "Ama o kitapta biz varız" denilecek olursa, asıl skandal o zaman ortaya çıkar. Çünkü kitapta bize yönelik hiçbir şey yok. Fanon'un yapıtı, başkaları için yakıcı bir önem taşıyor olmasına karşılık, bizlere karşı buz gibi katı durmaktadır. Kitapta bizlerden sık sık söz edilmekte ama bizlere hiçbir zaman seslenilmemektedir. Siyah Goncourt ve Sarı Nobel ödülleri bitti artık. Sömürge halklara ödül verilen günler geçti. Fransızca konuşan eski sömürge yerlisi bu dili artık yeni istemler doğrultusunda biçimlendirmekte ve onu sadece sömürge halklarına seslenmek için kullanmaktadır. Az gelişmiş ülkelerin halkları, birleşin. Bu ne müthiş değer yitirimi. Babaların gözünde konuşulacak tek insanlar bizlerdik. Çocuklar ise konuşmaya bile değer bulmuyorlar bizleri. Konuşmalarına konu olabiliyoruz sadece. Fanon dillere destan olmuş cinayetlerimize de değiniyor arada. Setif, Hanoi, Madagaskar. Ama bu cinayetleri yargılama zahmetine katlanmıyor. Onları sadece kullanıyor yazısında. Sömürgeciliğin taktiklerini, sömürgecileri, ana yurttaki halkla birleştiren ya da o halka karşı olmaya yönelten ilişkilerin karmaşık oyunlarını ortaya koyuyorsa, bunu sadece kardeşleri için yapıyor. Amacı planlarımızı nasıl boşa çıkaracaklarını onlara öğretmektir. Kısaca üçüncü dünya bu sesle kendisini bulmakta ve bu sesle kendi kendisine seslenmektedir. Üçüncü dünya ülkelerinin bir örnek olmadıklarını biliyoruz. Bazılarında köle halklar yaşıyor, bazı halklar ise bir çeşit sahte bağımsızlık kazanmış durumdalar. Bazıları egemenliklerini kazanmak için savaş vermekteyken, başka bazıları özgürlüğe kavuşmuş olmakla birlikte sürekli emperyalist saldırı tehditleri altında yaşıyor. Bu farklılıklar sömürgecilik tarihinin, yani zulüm ve baskının ürünü. Sömürgeciler kimi yerde sadece feodal beyleri satın almakla yetinirken, kimi yerde her türlü hileye başvurup, böl ve yönet politikası uygulayarak işbirlikçi bir burjuvazi yarattılar. Kimi yerlerde ise ikili bir oyunu gerçekleştirdiler. Sömürge ülkeyi hem yerleşme alanı hem de sömürülecek alan olarak kullandılar. Böylece Avrupa sömürge ülkelerde bölünmeleri ve birbirine karşıt gruplaşmaları artırdı. Yapay sınıflaşmayı, dahası kimi zaman ırkçı önyargıları kışkırttı. Her yola başvurarak sömürge halkını katmanlaştırmaya ve katmanlar arasındaki farkları derinleştirmeye çalıştı. Fanon hiçbir şeyi gizlemiyor. Eski sömürgenin bize karşı savaşabilmesi için kendi kendisiyle de savaşması gerekiyor. Dahası bu ikisi iç içe geçmiş tek bir mücadeledir aslında. Mücadelenin ateşinde bütün iç engeller eriyip yok olmalıdır. Kompradorlar ve tacirlerden oluşan iktidarsız burjuvazi, sürekli ayrıcalıkları olan kent proletaryası, kenar semtlerin lumpen proletaryası, hepsi ulusal ve devrimci ordunun temel kaynağı olan kırlardaki kitlelerin konumu doğrultusunda tavır almalıdır. Köylülük sömürgecilerce gelişimi bilinçli olarak engellenmiş kırsal bölgelerde ayaklandığında kısa sürede devrimci bir sınıf haline gelecektir. Çünkü baskıyı en çıplak biçimde yaşamakta, dolayısıyla kent işçisinden çok daha fazla acı çekmektedir ve açlıktan kırılıp gitmemesi ancak kurulu düzenin bütünüyle yerle bir edilmesine bağlıdır. Kazanırlarsa ulusal devrim sosyalist devrime dönüşecektir. Atılımlarını yitirirler de iktidarı sömürge burjuvazisi ele geçirirse, kurulacak devlet biçimsel bağımsızlığına karşın emperyalizmin elinde kalmış olacaktır. Bu durum Katanga örneğinde kendisini açık olarak gösterir. Üçüncü dünyanın birliği henüz sağlanmış olmaktan uzaktır. Bu çaba bütün sömürge ülkelerde gerek bağımsızlığa kavuşmadan önce, gerekse kavuştuktan sonra bütün halkın köylü sınıfı önderliğinde bir araya gelmesi sürecinde gelişecektir. Fanon'un Afrikalı, Asyalı ve Latin Amerikalı kardeşlerini anlatmak istediği şudur. Ya hep birlikte ve her yerde devrimci sosyalizmi gerçekleştireceğiz ya da teker teker eski despotlarımız tarafından yenilgiye uğratılacağız. Fanon ne zayıflıkların, ne anlaşmazlıkların, ne de gizemleştirmelerin üzerine örtüyor, hiçbir şeyi gizlemiyor. Hareket bir yerde kötü bir başlangıç yaparken başka yerde başlangıçtaki başarısını sürdüremiyor, bir başka yerde tıkanıp kalıyor. Yeniden başlanacaksa köylülüğün kendi burjuvazisini sırtından atması gerekiyor. Okur en tehlikeli yabancılaştırmalara karşı kesin biçimde uyarılıyor. Önder, kişiyi putlaştırma, batı kültürü ve bunlardan aşağı kalmayan uzak geçmişteki Afrika kültürüne geri dönüş. Çünkü tek gerçek kültür devrimdir. Yani kültür mücadelenin ateşinde biçimlenecektir. Fanon yüksek sesle konuşuyor, biz Avrupalılar onu işitebiliriz. Şu anda bu kitabı elinizde tutuyor olmanız bunun kanıtıdır. Öyleyse sömürgeci güçlerin bu açık sözlülükten yararlanacağından korkmuyor mu? Hayır, hiçbir şeyden korkmuyor. Biz Avrupalıların yöntemleri artık eskimiştir. Kurtuluş sürecini bazen yavaşlatabilir ama asla durduramazlar. Yöntemlerimizi yeni duruma uyarlayabileceğimizi de düşünmeyelim. Ana yurtların yeni sömürgecilik düşleri safsatadan ibarettir. Üçüncü güç diye bir şey yoktur. Söz konusu edilen, daha önce sömürgecilerin beyinlerini yıkayarak iktidara getirmiş olduğu burjuvaziden başkası değildir. Yalan ve sahteciliklerimizi birbiri ardına açığa çıkaran bu uyanmış sömürge dünyasında, Machiavelli yöntemlerimizin yapabileceği fazla bir şey yoktur. Sömürge yöneticilerinin tek çaresi vardır, o da şiddettir. Tabii güçleri yeterse. Yerli halk ise ya köleliği ya da özgürlüğü seçmek zorundadır. Yapıtını okuyup okumamamız Fanon'u ilgilendiriyor mu? O geçmişteki entrikalarımızı kardeşlerinin gözleri önüne sermektedir. Ayrıca uygulayacak başka entrikamızın kalmadığından da emindir. Şunu söylüyor kardeşlerine. Avrupa tırnaklarını topraklarımıza geçirmiş durumda. Öyleyse biz de pençelerimizi geri çekene kadar onu bıçaklamalıyız. Tam zamanıdır. Bizerta'da, Elizabethville'de ya da Cezayir Bled'inde bir şey olduğunda dünyanın bundan habersiz kalması söz konusu olamaz. Düşman bloklar karşıt cephelerde yer almakta ve birbirlerinden çekinmektedir. Bu karşılıklı hareketsizlikten yararlanarak tarihteki yerimizi alalım ve tarihi ilk kez bu yer alışla evrensel olmaya zorlayalım. Haydi savaşa, silahımız yok diyorsanız çakımız da mı yok? Avrupalılar, bu kitabı açın ve onun iç dünyasına girin. Karanlıkta atacağınız birkaç adımdan sonra bir ateşin çevresinde toplanmış yabancılar göreceksiniz. Yaklaşın ve kulak verin çünkü onlar sizin iş merkezleriniz ve bu merkezleri koruyan paralı askerlerinizin kaderini belirliyorlar. Sizi belki görecekler ama bir yandan da seslerini alçaltmadan kendi aralarında konuşmayı sürdürecekler. Bu kayıtsızlık bıçak gibi saplanır yüreğe. Onların babaları yani gölge yaratıklar sizin yaratıklarınız. Ölü ruhlardan başka bir şey değillerdi. Onlara ışığı gösterecek olan sizdiniz. Onlar sadece size yönelebilirlerdi ve siz bu zombileri, vampir türünden yaşayan ölüler, yanıtlama zahmetine bile katlanmazdınız. Oğullar ise sizi ciddiye almıyor. Sizin yakmadığınız bir ateş ısıtıp aydınlatıyor onları. Artık onlar karşısında saygılı ve mesafeli olan, sinsice gecenin karanlığına sığınan ve utanan siz olacaksınız. Huzursuzca bir o yana bir bu yana dönüp durun. Çünkü şimdi sıra sizde. Kızıl şafaklar doğuracak bu karanlığın zombileri artık sizlersiniz. 14. ayrımın sonu, sayfa 140.